sizin Leytanrı'nın sözünü paylaşmak büyük bir onur. Ve aslında ben düşünüyorum ki bugünkü konu bizim için çok önemli. Ve aslında belki baskı altında yaşayabiliriz imanımız olduğu için. Ama kaygılanmıyoruz çünkü her şey Tanrı'nın kontrolünün altında. Ama bu konu bugün aslında kilise aynı bir durumdan geçti. Bu yüzden birkaç ders çıkarabiliriz. Umarım Tanrı bize konuşabilir ve bizi güçlendirebilir. Evet. Aslında bizim vaaz serimiz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama no bayrama, yeni yılı, yeni yıl ve hava şartları olduğu için birkaç hafta bu serimizden vaaz vermedik. So şimdi elçilerin işleri ile ilgili vaaz serimiz devam ediyor. Kilise olarak bir buçuk yaşındayız. Genciz, değil mi? Çok şey öğrenmemiz lazım ve kilisenin temelini iyi kazmak için ilk kilisenin hikayesinden çok şey öğrenebiliriz. Bugün elçilerin işleri 5. bölüme bakacağız. Sizde bir kutsal kitap varsa bu bölümü bulun. Ama vaaz verirken bahsedeceğim ayetleri ekrana koyulacak. O zaman da ne oluyordu? İlk kilise büyüyordu. Halk imanlı kardeşlere saygı duyuyordu. Aslında elçilerin aracılığıyla halk arasında birçok harikalar ve belirtiler yapılıyordu. Kiliseye katılanların sayısı artıyordu. Bu dönemde kilise verimli oluyordu. İnsanların beğenisini kazanıyordu. Her şey iyiydi. Tabii ki bundan önce kilise bir fırtınadan geçmişti. Petrus ve Yohana imanları olduğu için tutuklandılar. Dindar liderler onların İsa'nın adını ilan etmemelerini uyardıktan sonra onlara serbest bıraktı. Ama şimdi kilise barış içinde yaşıyordu. Aynı zamanda bu kilise durmadan Tanrı'nın müjdesini sürekli ilan etti. Bunu istiyoruz, değil mi? Barış içinde yaşamak istiyoruz ve aslında o iyi bir şey. Pablo şöyle dedi, aslında bunun için dua et dedi. Ve bazen kilise bir süre böyle büyüyor. Ama o zaman kilise bir daha zor duruma girdi. 5. bölüm 17 ayetten okuyalım.
Bunun üzerine kıskançlıkla dolan başkâhin ve yanındakilerin hepsi, yani Sadüki mezhebinden olanlar, elçileri yakalayıp devlet tutuk evine attırdılar. Ama geceleyin Rabbim bir meleği zindanın kapılarını açıp onları dışarı çıkarttı. Gidin tapınağa girip bu yeni yaşamla ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Elçiler bu buyruğa uyarak gün doğarken tapınağa girip öğretmeye başladılar. Başkâhin ve yanındakiler gelince yüksek kurulu, İsrail halkının bütün ileri gelenlerini toplantıya çağırdılar. Sonra elçileri getirtmek için tutuk evine adam yolladılar. Ne var ki görevliler zindana vardıklarında elçileri bulamadılar. Geri dönerek şu haberi ilettiler. Tutuk evini kilitli ve tam bir güvenlik altında, nöbetçileri de kapılarda durur bulduk. Ama kapıları açtığımızda içeride kimseyi bulamadık. Bu sözleri işiten tapınak koruyucularının komutanlarıyla başkâhinler şaşkına döndüler. Bu işin sonunun neye varacağını merak etmeye başladılar. O sırada yanlarına gelen biri, "Bakın, hapse attığınız adamlar tapınakta dikilmiş halka öğretiyor," diye haber getirdi. Bunun üzerine komutanla görevliler gidip elçileri getirdiler. Halkın kendilerini taşlamasından korktukları için zor kullanmadılar. Elçileri getirip yüksek kurulun önüne çıkardılar. Başkâhin onları sorguya çekti. Bu adı kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik dedi. Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız. İlle de bizi bu adamın kanını dökmekten sorumlu göstermek istiyorsunuz. Petrus ve öbür elçiler şöyle karşılık verdiler. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onun önder ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Biz Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiğimiz kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız. Kurul üyeleri bu sözleri işitince çok öfkelendiler ve elçileri yok etmek istediler. Ama bütün halkın saygısını kazanmış bir kutsal yasa öğretmeni olan Garneliel adlı bir perisi yüksek kurulda ayağa kalktı. Elçilerin kısa bir süre için dışarı çıkarılmalarını buyurarak kurul üyelerine şunları söyledi. Ey İsrailliler, bu adamlara yapacağınızı iyi düşünün. Bir süre önce Tevdas da kendi kendisiyle ilgili büyük iddialarda bulunarak baş kaldırdı. 400 kadar kişi de ona katıldı. Ama adam öldürüldü. İzleyicilerinin hepsi dağıtıldı. Hareket yok oldu. Ondan sonra sayım yapıldığı günlerde ortaya çıkan Celileli Yahuda pek çok insanı ayartıp peşine taktı. Ama o da öldürüldü ve izleyicilerinin hepsi darmadağın oldu. Şimdi size şunu söyleyeyim. Bu adamlarla uğraşmayın, onları rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecektir. Yok eğer Tanrı'nın işi ise bu adamları yok edemezsiniz. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşır durumda bulabilirsiniz. Kurul üyeleri Gamaliel'in bu öğüdünü kabul ettiler. Elçileri içeri çağırtıp kamçılattılar ve İsa'nın adından söz etmemelerini buyurduktan sonra salıverdiler. Elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurunda sevinç içinde ayrıldılar. Her gün tapınakta ve evlerde öğretmekten ve Mesih İsa ile ilgili müjdeyi yaymaktan geri kalmadılar.
Amin. Çok teşekkürler. Dua edelim. Tanrı lütfen, göksel babamız lütfen bizimle konuş, senin yüreğini bizimle paylaş. Ve lütfen bizi güçlendir, bizi canlandır diye dua ediyoruz. Bizi cesaretlendir diye dua ediyoruz. İyisinin adıyla. Amin. Bu bölümden 6 önemli nokta çıkarmak istiyorum. Ve ilk önce şöyle. Kilise verimli olduğu için sıkıntılar çıkarabilir. Aslında bu bölümde bunu görüyoruz. Kilise verimli olunca dindar kişiler kiliseyi kıskanabilir. Belki kilise büyüdüğü için tehdit edildiğini hissedebilir. Ve kiliseye öfkelenebilir. Kilise etkin değilse kilise herhalde baskı altında yaşamaz. Ama aynı zamanda eğer kilise etkin olmazsa kilise canlı olmayacak ve sonunda ölecektir. Değil mi? Canlı bir kilise lazım. 17 ve 18 ayet şöyle diyor. Kilise büyüdüğü için kıskançlıkla dolan başkahin ve yanındakilerin hepsi elçileri yakalatıp devlet tutuk evine atırdılar. Önceden sadece Petrus ve Yohanna tutuklandı ama dindar liderler kiliseyi daha da sıkıştırmak istedikleri için bütün elçileri tutuklattılar. Bu dindar liderler halka yönelik bunu çok açık bir şekilde yaptı. Elçileri utandırmak istediler. Bu liderliği elçilerin yanlış öğretiklerini ve cezalandırılmaya hak ettiklerini gösterdiler. Bundan dolayı elçilerin hepsi tutuk evine atıldılar. Size bir soru sormak istiyorum. elçiler bir yanlış şey yaptılar mı? Onlar tutuklanmaya hak ettiler mi? Hayır. Aslında evet. Bir hata yapmadılar. Aslında gerçekten Tanrı'nın sözünü paylaştı. Ama bundan başka barış içinde yaşıyordu. Aslında harikalar yaptı. Çok iyi şey yaptılar. Ama Tanrı'nın sözünü ilan ettiler. Kesinlikle hayır. Aslında ama buna rağmen Rab buna izin verdi. Rab bizi her zor durumdan kurtarabilir. Değil mi? Ama sık sık zor durumdan bizi çıkarmıyor. Benim deneyimim bu. Bunun yerine Rab yanımızda bu zor durumda yürüyor. İsa iman ettiğin zaman kolay bir hayata kavuşmadı. İsa güvenle bereketli bir hayat yaşıyor. O doğru ama sıkıntılar ve zorluklar devam ediyor. Çünkü bozuk bir dünyada yaşıyoruz. Aslında imanın olduğu için daha çok sıkıntı çıkabilir. Bazılarımız bu durumda yaşıyor. Biliyorum. Çünkü sizinle konuşuyorum. Aslında imanın olduğu için daha sıkıntılar çıkıyor. Ama her sıkıntıda, her zorlukta Rab yanımızda duruyor ve bizi yardım etmek istiyor. Çok iyi haber. Rab'in lütfu yeterlidir. Ve yani biz zayıf olduğumuz halde Tanrı güçlü ve yanımızda yürüyor. Biliyorum ki sık sık Hristiyan olarak sıkıntılar çıkabilir ama her an Tanrı bizimle ve zorluklarda geçtiğimiz zaman Rab'in sevincine tecrübe edebiliriz diyorum. Sık sık bunu diyorum. Eğer bundan biraz sıkılarsanız gerçekten sizden özür dilerim. Ama bu gerçeği sıkı sıkı sorulmamız gerekiyor. Yoksa eğer bir dert çıksa imanımız sarsılabilir ve aslında düşebiliriz. Bu durumda bu elçiler tutuk evindeyken Tanrı onlara bir melek gönderdi. Ve bu melek zindanın kapılarını açtı. Bu yüzden onlar serbest bıraktılar. Gerçekten Tanrı harika bir şekilde olağanüstü bir mucize yaptı. Ama melek onlara özgür kurduğu zaman onlara bir buyruk verdi. Tapınağa girip bu yeni yaşam ile ilgili sözlerin hepsini halka duyurun dedi. Bu nedenle elçiler tutuk evinden çıktı ve gün doğunca tapınağa girip Tanrı'nın harika müjdesini ilan etmeye başladı. Ve ikinci nokta şöyle. Tanrı öğrencilerini zindandan kurtarıyor. Bazen zor durumumuzda Tanrı bize yardım ediyor. Ama bu durumu değiştirmiyor. Ama Tanrı her an aniden araya girebilir. Her şey Rab'in kontrolünün altındadır. Kutsal kitapta sık sık umutsuz bir durum var. Ama Tanrı geldi. Ve aniden bütün durumu değiştirdi. Umutsuzluktan umut çıktı. Tanrı kurtarıcı olarak araya girdi. Ve Tanrı böyle bu durumda araya girdi. Ve bazılarımız elçiler gibi sanki bir zindanda yaşıyor. Sanki bir tuzakta bulunuyorsun. Umutsuz hissedebilirsin. Nasıl bundan kaçabileceğini bilmiyorsun. Ve sana bir kurtarıcı lazım. Acaba senin kafesin nedir? Senin tuzağın nedir? Nasıl tutuklu bir kişi gibi yaşıyorsun? Çünkü önemli bir şey var. Bir kurtarıcı var. Ve Tanrı bu durumda araya girebilir. Eğer bahsettiğim şey hissedersen, Tanrı'ya yalvarmalıyız. Beni kurtar diye haykırmalıyız. Çünkü kurtarıcımız var. Ve o bizi özgürleştirebilir. Beni ve seni özgürleştirebilir. Ve eğer bu durum değişmezse Tanrı sana yeterli güç verecek. Bu yüzden o sana yardım edecek. Ama her zaman dua et. Elçine tapınakta müjde ilan ederken dinde liderler toplanıp elçileri getirdi. Bence bu çok komik bir durum. Çünkü elçilerin müjdeyi ilan etmemelerini önlemek için elçileri çağırdı. Ama o zaman da elçiler bulamadın. Çünkü elçiler tapınakta Tanrı'nın müjdesini duyuyordular. Ama nihayet elçiler bulundular, yüksek kurulun önüne getirildiler. Başkahin onlara, İsa'nın adını kullanarak öğretmeyin diye size kesin buyruk vermiştik. Ama siz öğretinizi Yeruşalim kentinin her tarafına yaydınız dedi. Elçiler dindar liderlere itaat etmedi. Nereye gittilerse Tanrı'nın sözünü ilan ettiler. Petrus ve elçiler şöyle karşılık verdi. İnsanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Atalarımızın Tanrısı sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'ya dirilti. İsrail'e günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı onu önde ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Biz Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız. Bu cevap vererek Tanrı'nın müjdesini açıkladı. Üçüncü nokta şu aslında. Tanrı'nın müjdesi çok tatlı ve basitti. İlan ettiğimiz müjdeyi özetleyelim. İsa çarmıhta öldürüldü. Ama Tanrı 3 gün sonra onu diriltti. Bir tarihi bir olay oldu. İsa günah sunusu olarak çarmıhta öldü. İsa korban olarak canını verdi. Ama ölüm bu yetkin hayata tutamadı. Ve Tanrı İsa'yı ölümden diriltti. Ve şimdi İsa en yüksek yerde göksel baba ile oturuyor. İsa'nın ölümü ve diriliş sayesinde günahlarımız bağışlanabilir ve yepyeni bir hayata kavuşabiliriz. İsa'nın ölümü ve dirilişi en büyük düşmanlarımıza, bizim günahlarımıza, ölümü yendi. Hamd olsun. Bu haber çok iyi değil mi? Bence. Bu yüzden biraz coşuyorum. Ama Petrus'a göre Tanrı günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını verdi. İsa'nın ölümü ve dirilişi sayesinde günahlarından ve bağışlanmak için bir fırsat var. Müjde bu. İsa kurtuluş yolunu açtı. İsa kurtuluşun bedelini ödedi. Kendi hayatı fidye olarak fedakarlık yaptı. Ama bedensiz yepyeni yaşama bu kurtuluşa girmek için İsa'yı hem kurtarıcın hem de önderin olarak kabul etmen gerekiyor. Petrus şöyle dedi, Tanrı onu önde ve kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. Bir giriş kapısı var. Bu giriş kapısını girmek için İsa'ya güvenmemiz gerekiyor. İsa kurtarıcım demek yetmiyor. İsa hem kurtarıcım hem de önderin olman gerekiyor. Yani İsa'nın ardından gelmen gerekiyor. İsa'yı takip edeceksin. İsa senin önderin, senin kaptanın, senin rabbin olmalı. İsa dünyanın gerçek kralı. İnsanlara alçak gönüllü bir şekilde hizmet eden kralıdır. Aslında Tanrı'nın müjdesi yeni egemenlik ilan ediyor. Ama bu dünyevi egemenlik değil, bir göksel egemenliktir. Bu görkemli kral ve kurtarıcı bizim için öldü ve kurtuluşun yolunu açtı. Üstelik, İsa'yı kabul ettiğin zaman kutsal ruh sana verildi. Petrus'un ve elçilerin şöyle dediği gibi, biz Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği kutsal ruhla birlikte bu olayların tanıklarıyız. Ve bu kurtuluş yolu İsa'yı kabul eden herkesi açıktı. Çok yaşa. Dindar liderler kiliseye yok etmek istedi ve İsa'yı çarmıha gerdiler. Buna rağmen Petrus ve elçiler dindar liderler konuşurken bu kurtuluşun onlar için müsait olduğunu söylüyor. Bu kurtuluş yolu herkese müsait. Bizim müjdemiz bu. Herkese açık, herkes bağışlanabilir çünkü İsa öldü ve dirildi. Tamam, dördüncü nokta bu. Ne olursa olsun, Tanrı'nın müjdesini ilan etmeliyiz. İsa'yı takip edersek, eğer İsa'nın tatlı kurtuluşunu tadına bakarsak, eğer İsa bizim önderimiz olursa bu müjdeyi paylaşacağız. Hiç aşık mı oldu? Aşık olunca ne oldu? Herkesten bunu sakladın mı? Yo, ne oldu? Her şey alaktı. Evet, tabii ki. Ama Sophie'ye aşık olunca herkese Sophie'den sürekli bahsettim. Sophie böyle yapıyor, Sophie şöyle yaptı dedim. Sophie hayatımı tamamen değiştirdi. Sophie'yi çok çok seviyorum ben. Ama İsa Sophie'den daha üstün. İsa hiç güvenimimizi yitirdi. İsa beni ebedi ölümden kurtardı. İsa'yı çok seviyorum ben. Bu yüzden İsa hakkında konuşuyorum. Çünkü aslında İsa yüreğimi kazandı. Ben onu çok seviyorum. Bu yüzden otomatik olarak konuşmaya başlıyorum. Ve aslında belki senin deneyimin bu. Bu yüzden dindar liderler, bu elçileri bu müjdeyi ilan etmeyin dedi. Ama buna rağmen harika müjdeyi ilan etmeye devam ettiler. Çünkü onlar İsa'yı sevdiler. İsa'yı tanıyordu. Bu yüzden aslında sürekli konuşmak istediler. Petrus'un ve elçilerin dediği gibi insanlardan çok Tanrı'nın sözünü dinlemek gerek. Tanrı'ya şükredelim. Çünkü Tanrı kendi müjdesini paylaşmamıza yardım edecek. Bizi donatacak. Onlar Petrus'u ve elçileri tehdit ettiyse bile Petrus ve elçiler ne olsa da müjdeyi duymaya karar verdiler. Dindar lider nasıl buna karşılık vermediklerini bilmiyorlardı. Ama onlardan biri Gamaliel yüksek kurula gelenlere şöyle öğüt verdi. O dedi, bu adamlarla uğraşmayın, onlara rahat bırakın. Çünkü bu girişim, bu hareket insan işi ise yok olup gidecekti. Yok Tanrı'nın işi ise bu adamlara yok edemezsin. Hatta kendinizi Tanrı'ya karşı savaşı durumda bulabilirsiniz. Kardeşlerim, bu paylaştığımız müjde doğrudur. Tanrı'nın elçileri yardım ettiği gibi Tanrı bizden yana. Bu müjde her yere yayılacak. Neden? Neden böyle? Çünkü bu iş Tanrı'nın işidir. Yürekli olun. Müjdeyi paylaştığımız zaman Tanrı bizimledir. Ve yüksek kurul Gamaliel'in ödünü kabul etti. Bu yüzden elçileri yine getirtti. Kamçılattıktan sonra onlara serbest bıraktılar. Ve bu elçiler nasıl karşılık verdi? Sevinç içinde ayrıldılar. İlginç değil mi? Eminim ki sırtları çok ağrımış. Onlar neden seviniyorlar? Yazıldığı gibi, elçiler İsa'nın adı uğruna hakarete layık görüldükleri için yüksek kurulun huzurundan sevinç içinde ayrıldılar. İsa'nın adı uğruna aşağılandıkları için sevindiler. Acı çektiler. Ve onlar bizim gibi acı çekmek istemedi. Sıradan kişi değiller. Ama İsa'nın adı uğruna bu acı çektikleri için sevindiler. İsa'nın öğrencileri olarak bilindiler. Onlar için İsa'yla özdeşleştirilmek çok büyük bir onurdu. Kardeşlerim, İsa'yla özdeşleşmek ayrıcılık. Çok büyük bir onu bizim için. Evet, bundan dolayı acı çekebiliriz. Ama İsa'yla olmak her acıdan, her zorluktan üstündür. İsa'da tükenmez sevinç var. Değil mi? Ve bu çağda ve gelecek çağda kesin umudumuz var. Gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Kutsal kitaba göre görme ile değil. İman ile yürüyoruz. Elçiler ve ilk kilise çok inişli çıkışlı bir yolculuk yaptı. Bir arada barış içinde yaşıyorlardı. Sonra dörtle çıktı. Sonra Tanrı elçileri tutuk evinden kurtardı. Elçileri zindandan kurtuldular. Ama ağacı çekip kamçılandılar. Bu yüzden ağacı çektiler. Bu bölümden Tanrı elçilerini olağanüstü bir şekilde kurtardı. İki bölüm sonra Estefanus imanı olduğu için taşlanıp öldürüldü. Durumların ikisi de Tanrı'nın kontrolünün altında. Durumların ikisinde imanlı kardeşler İsa'ya güvendiler. Ve Tanrı'nın sözünü cesaretle ilan ettiler. Nasıl buna karşılık vermeliyiz? Nasıl bunu anlayabiliriz? Bitirmek için bir hikaye söylemek istiyorum. Eski Ahit'ten. Kral Nebukadnezar yaklaşık 2600 yıl önce Babil'i yönetti. Nebukadnezar büyük altın heykel yaptırdı. Onun boyu yaklaşık 30 metredi. Büyük bir şey. Bir haberci bu heykel adama törenine Kral Nebukadnezar'ın öğütçülerini hepsini çağırdı. Bu yüzden büyük bir kalabalık geldi. Tören sırasında haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, hel dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyruluyor. Boru, ne, le, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini doyar doymaz yere kapanıp Kral Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kuzgun fırına atılacaktır. Kralın öğütçülerinin ucu Şadrak, Meşak ve Abednego altın heykelin önünde yere kapınmaya reddettiler. Tanrı'dan korkan Yahudiler olarak tek Tanrı'ya tapınmamız gerektiğini biliyorlardı. Onların karşılığı çok önemliydi. Kendimize sıkıntıdan kaçmak için bu heykele diz çöküp tapınacağız. Ama yüreğimizde tapınmayacağız diyebilirdik. Sadece aslında yeresel bir şekilde tapınacağım. Aslında yüreğimde bunu yapmayacağım. Ama bunu diyebilirdik. Ama bu Tanrı'dan korkanlar bunu demedi. Korku yüzünden imanlarına inkar etmediler. Aksine ayakta durdular ve bir puta diz çökmeye reddettiler. Ve aslında bu dönemden birkaç kişi aynı bir soruna karşı geliyor. Mesela İsa Rab değil desen seni özgür bırakacağım diyorlar. Serbest bırakacağım diyorlar. Ama insan hayır Rab İsa diyorlar. Ve onu reddetmiyor. O hala devam ediyor. Ve hala İsa'ya kral olarak diyorlar. Bundan dolayı kralın öfkesi alevlendi. Ve Şadrak, Meşak ve Abednego'yu çağırdı. Onlar kralı dedi. Bu konuda kendimizi savunma gereceğini duymuyoruz diye karşılık verdiler. Kuzgun fırına atılsak bile ey kral. Kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kuzgun fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmazsa bil ey kral. İlahlarına kulak etmeyiz. Diktin altın heykele tapınmayız. Baksana, Tanrı bizi fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Bizim umudumuz her zaman bu. Tanrı bir anda her şey değiştirebilir. Bu yüzden zor durumlarda beni kurtar diye yalvarmamız gerekiyor. Ve bu çok önemli. Ama bizi kurtarmazsa bil ki ey kral diktin altın heykele tapınmayız. Yani belki çok ağaca çekebiliriz. Ve zorluklardan geçebiliriz. Ama bu imkana rağmen her halükarda Tanrı'ya güveneceğiz. Bunun gibi iman istiyoruz. Ne olursa olsun ona tapınacağız. Kral onlara sinirlendi ve onlar ateşe atıldılar. Kral bir süre sonra ateşe baktı ve şaşıp kaldı. O zaman Kral Nebukadnezar şaşkınlık içinde birden ayağa kalktı danışmanlarına. Biz ateşin içine bağlı 3 kişi atmadık mı? Diye sordu. Danışmanlar, kuşkusuz ey kral diye karşılık verdiler. Kral, ben 4 kişi görüyorum dedi. Ateşin içinde yürüyorlar. Bağlarından çözülmüş hiçbir zarara uğramamışlar. 4.'ünün görünümü de bir ilahi varlığı benziyor. Şadrak, Meşak ve Abednego ateş içindeyken İsa da oradaydı. Kardeşlerim, Tanrı'ya umut bağladık. Ne olursa olsun Tanrı bizimle yanımızda, Tanrı ateş içinde bizimle geçebilir. Aslında zorluklarda yaşadığımız zaman onun varlığını daha derin bir şekilde tecrübe edebiliriz. Ve elçiler ve Şadrak ve Meşak ve Abednego'nun Tanrısına gözlerimize kaldıralım. Rab onlara güçlendirdi, cesaretlendirdi ve biz de kutsal ruh aracılığıyla bu yürekliliği bulabiliriz. Elçiler ve Şadrak ve Meşak ve Abednego sıradan kişiydiler. Ama onların tanrısı, bizim tanrımız güçlü. Tanrı her şey değiştirebilir. Sıradan bir kişi Tanrı'nın lütfu ile cesaretlenir ve imanla yürür ve imanını paylaşır ve sürekli bunu yapıyor. Çünkü Tanrı onda çalışıyor ve aslında Tanrı bizimle, Tanrı bizde çalışıyor. Tanrı bugün bizi cesaretlendirmek istiyor, bizi donatmak istiyor ve eğer bir fırtına koparsa bile biz sarsılmaz bir şekilde durabiliriz. Hamdolsun.